Evet, İslam insanı üzerine konuşalım istiyorum. 7 özelliğini bendeniz, onun altını çiziyorum. Onlardan birisi amentü hassasiyeti. Yani amentümüzü, amentünün bütün umdelerini idrak etmek, bir onu kişilik çerçevesi, hayat çerçevesi, bir zihniyet dokusu olarak idrak etmek. Yani o noktada yani biz amentüyü belki biliyoruz ama yani diyelim bir Allah'a imanın nasıl bir hem bir düşünce disiplini, nasıl bir hayat disiplini oluşturacağı noktasında yeterli hem zihni çabamızın hem hayatımıza dönük bir yol olmanın yaşanmadığını düşünüyorum. Onun için belki her an Allah Teala'nın bizi gördüğü idrakiyle bir şey yapmak. Yani Allah'ın varlığına imanın bizim hayatımıza nasıl yansıması gerektiğini, nasıl bir idrak gerektiğini, Allah'ın birliğine imanın nasıl bir hayat anlayışı, bir düşünce disiplini oluşturduğuna bir yeniden kafa yormak gerekiyor. Bütün iman umdelerini bu çerçevede bir yeniden idrak. Onun için biz hocamla da amentüden başladık yola. Yani aslında onun bir şeyi var. Yani benim de hassasiyet gösterdiğim bir akış mantığı var. O sohbetlerin bir akış mantığı var. İkincisi yani bu amentüyü idrak noktasında bir zihin dokusu, hayata bakış, dünyayı algılayış, buna ne diyoruz? Dünya görüşü diyoruz. O dünya görüşü noktasında amentüyü bir yeniden idrak. Allah'a imanı, ahirete imanı, işte aradaki bütün iman umdelerini yeniden idrak. Yani bu bir Müslümanın olmazsa olmazıdır. Müslüman şuurunun olmazsa olmazıdır. Onu olabildiğince diri idrak etmek gerekiyor. Tasavvufta da ona benzer bir şey vardır. Yola bir talip, mürit nasıl çıkar? Önce akidesini düzelterek çıkar. Yani şey odur, temel disiplin odur. İkincisi, yaşama hassasiyeti. Yani bütün İslam'ı yaşama hassasiyetiyle hareket etmek. Amel, iman, amel. Amelin biz yaşama diye ifade ediyoruz. Yani İslam bir soyut ilkeler manzumesi değildir. Yani her prensibi, her umdesi hayata yansımak üzere gelmiştir. O noktada yani insanlar hani kelime-i şehadet getiriyor da ondan sonrası işlemiyor bir anlamda. Hayata nasıl biçimlendirir? Özellikle yani yaşadığımız çağda daha çok bir azalma söz konusu. İslam'ın hayatımızda daha çok azalmasından, işte dünyevileşme, laikleşme, sekülerleşme dediğimiz hadiselerin hayatımızda İslam'ı daha dar alanlara doğru sürüklediğini görüyoruz. Şeyin bir sözü vardı, bir Amerikalı profesörün Türkiye'ye de gelip gidiyor, zaman zaman Boğaziçi'nde misafir öğretim üyesi. Yani her geldiğimde diyor İstanbul'u biraz daha değişmiş görüyorum. İstanbul'un o Müslüman hüviyetini değişmiş görüyorum diyor. Amerika'da diyor Batı toplumlarında din ile kapitalizmin karşı karşıya geldiği bütün durumlarda din geri çekildi diyor. Dolayısıyla din yani sadece kiliselere münhasır bir şey haline geldi, disiplin haline geldi. Şimdi kiliselerde bile yok o. Yani kiliselerde bile müzik grupları vesaire diye New Age diyorlar, yeni çağ dini diyorlar. Ona göre bir dinin azın azına indiği, Allah ile ilişkisinin koptuğu bir din algısı. Yani Müslümanlar arasında da yaşama gittikçe daha çok problem haline geliyor İslam'ı yaşama. Ve şöyle diyorum ben. Hani yaşamamaya gerekçe üreten bir zihin yapısına doğru sürükleniyoruz, evriliyoruz. Yani onun da içinde işte yaşayamıyoruz, ne yapalım? En masum gerekçe olarak yaşayamıyoruz, ne yapalım? İslam bu çağda bu kadar yaşanır. Mesela bunlar şeye bizim yaşamamaya ürettiğimiz gerekçeler. İçinde masumiyet dozları bunların farklı. Yani bu çağda bu kadar yaşanır. Yani din geçmişte bir şeydi, bir bütünlüğü anlaşılabilirdi ama zamanla dinin alanı daralıyor. Bunu da idrak edin, kabul edin. Bu dünyanın, çağların akışının getireceği zaruri sonuçtur gibi. Halbuki yani işte mesela başörtüsüne ilişkin de bu tarz yorumlar var. Tarihselcilik dediğimiz şey buradan çıkıyor. Yani İslam'ın bazı hükümleri tarihseldir. Onlar o çağda tamam ama işte başörtüsü de falan mesela gibi. Ben şöyle demişimdir. Yani burada sandalye var. Burada. Kur'an'da bu ahkam duruyor. Allah'ın insanoğlu için koyduğu ölçüler Kur'an'da duruyor. Yani siz yaşamaktan yaşamakta zorlanırsanız ve hayatınızda İslam'ı azaltırsanız Allah'ın insandan şeyi değişmez. Bir gün açar birisi, Allah'ın kitabını açar. Onda kendisine hitap eden ayeti bulur ve yeniden süreç başlar hayatında, Müslümanlık süreci başlar. Mesela yeni ihtida etmiş insanlara baktığınızda okuyor, İslam'ın her keşfettiği emrini hayatına taşımaya çalışıyor. Onun baktığında eskiden beri bu geleneksel olarak İslam'ı babadan, atadan miras gibi alanların hayatına bakıyor. Sizin hayatınızda şunlar niye yok? Yani siz hani bazen şöyle şeyler deniyor. Sen hala o zamanda mısın? Yani biz ne yapmışız? Hayatımızda azaltmışız ve bunları sanki çağın gereği gibi algılamışız. O ise dini bulmanın yani yepyeni bir heyecanıyla yüklü öyle bakıyor. Ya Allah bana bunu söylemiş diyor. Ben Allah'ı buldum diyor. Değil mi? Allah'ı bulmanın onda ürettiği bir heyecan var. Onunla dine bağlanıyor. Onun için yaşama konusunu bizim yeniden bir idrak noktasına getirmemiz lazım. Bir hayatımızı şöyle diyorum ben. İslam bir topluma gelecekse yaşana yaşana gelir. Yaşanmaya yaşanmaya gelmez. Yani hayatımızda azalttıkça hani İslamcı olup da yaşamamak mesela. Yok böyle bir şey ya, yani yalan bir şeydir. O davada yalancılıktır. Yani yaşayacaksınız. Hayatınızdaki eksilerin farkına varacaksınız. İslam'ın onun için insan hayatına tealluk eden prensiplerini, düzenlemelerini bileceksiniz. Zaman zaman diyorum bir MR çektirelim hayatımızda. Kişilik MR'ı. Neler eksik İslam'a göre? Onların farkında olalım. O farkındalık bile çok önemli. Farkında olalım ve yeniden hayatımızı İslam'a göre biçimlendirmenin gayreti içinde olalım diyorum. Ondan sonra bir sistem şuuru olması lazım Müslüman'ın. Yani İslam'ın da bir sistem getirdiğini hem düşünce planında hem bütün hayat planında bunun hani efradını cami ayarını mani bir sistem olduğunu ve o sistem tutarlılığının, duyarlılığının her Müslümanda bir bilinç niteliğinde bulunması, bir şuur niteliğinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Hani dinül kayyim dediğimiz hadise var ya, Kur'an'da dinül kayyim diye ifade buyurulan husus. Yani unsurları birbirini bütünleyen bir din. Amentüsüyle hayatı, bütün hayatı biçimlendirme iradesiyle gelen bir din. Hayatın şu alanı da başka bir inanç sistemiyle doldurulabilir gibi bir şeyi asla kabul etmeyen bir din. Yani bu önemli bir şuur hali çünkü Müslümanın zihni parçalanmak isteniyor bu noktada. Yani eklektik bir yapı olsun. İşte adamın yarısı sosyalist olsun, yarısı kapitalist olsun, yarısı Müslüman olsun, yarısı liberal olsun. Kendi hayatına bakmıyor. Bir Müslümanın hayatında bunların hepsinin bir arada bulunabileceği gibi bir düşünce empoze ediliyor zaman içerisinde. Bazen şartların zorlamasıyla böyle bir şey empoze ediliyor. O zaman bir adama baktığınızda adamın mesela iktisadi ilişkileri kapitalist oluyor. Ne bileyim aile ilişkileri hedonist oluyor. Toplum ilişkileri bilmem başka bir şey oluyor. Ona rağmen de Müslüman oluyorsun. Bu işte sistem şuuru diyoruz bunu. Aslında bu sistem şuuru bakın başka sistemler içinde var. Şimdi adam mesela laik bir sistem planlıyor değil mi? Yani Ahmet Necdet Sezer'in açın şeyi okuyun. Anayasa Mahkemesi'nde başörtüsü için verdikleri kararı okuyun. Daha sonra Refah Partisi'nin kapatılmasında verdikleri kararı okuyun. Yani o laik bir bütünlük isterler. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı'ya yer o laik sistem bütünlüğü içerisinde olabildiği kadardır. Yoksa Allah inancı insana dair ölçü koyan, yaratan, yarattığına ölçü koyan bir Allah inancı değil. Yani insana karışmayan, yaratmış ama bir şekilde insanla ilgisi var ama öyle müdahalesiyle kabul edilmeyen bir tanrı. Anlatabiliyor muyum? Yani
hatta talepleri olmayan bir tanrı. Tabii, hiç talebi olmayan.
Hiç talebi olmayan, ya dışlanmış bir tanrı. Ya mutlak hakim kim? İnsan. Şimdi bunu bir sistem bütünlüğü halinde empoze etmeye çalışıyorlar. Hatta diyorlar ki acaba mesela siz siyasi kadrosunuz. Tamam, laiklik, maiklik diyorsunuz. Adam diyor ki acaba samimi mi, takiye mi yapıyor? Diyor değil mi? Aradığı ne? Aradığı laik sistemde bir kafa yapısı istiyor. O bütünlüğü istiyor sizden. Yani sizin o bütünlük içinde bakmadığınıza inanıyor aslında. Yani takiye dediği şey siz laikliğe tam iman etmediniz. Değil mi? Yani şey o yani. Siz laik yapıya tam iman etmediniz, idare ediyorsunuz falan diyor. Şimdi aynı sistem şuuru bir Müslüman için çok daha olmazsa olmazdır. Yani bizim işte tevhid inancımız değil mi? Tevhidde file vermek yok. Tevhid inancı demek işte yaratan, yaşatan, hüküm koyan kimdir? Ancak odur. Ancak odur. Değil mi? Ancak odur. O sistem bütünlüğünü bize ifade eden şey odur. Sonra sistem şuuru dedik. Siyasi şuur diyorum ben. Bir Müslümana siyasi şuur da gerekli. Siyasi bilinç de gerekli. Yani bazen ya işte siyasetle din nerede buluşur ki deniyor. Şimdi aslında bir Müslüman İçinde yaşadığı toplumun nereye gittiğiyle alakalıdır, alakadardır. Ülkenin ve toplumun nereye gittiğiyle alakadardır. İki, kendisini kimler yönetiyor, onunla alakadardır. Kime itaat edecek, onunla alakadardır. Sistem de böyle bir şey. Yani Kur'an'daki ayete baktığımızda Allah Teala Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sandalye getirsinler arkadaşlar. Resulüne itaat edin ve ülül emri minküm. Sizden olan ülül emre itaat edin. Orada üçüncü bir eti'u yok. Sizler hep okuyorsunuz bunu. Eti'ullah ve eti'u'r-resule ve ülül emri minküm. Şimdi onu şöyle anlıyor Elmalı Hamdi Efendi. Diyor ki Allah Teala Allah'a itaat edini bizzat emrediyor. Allah'a eti'u diye emrediyor. Resulüne itaati emrediyor. Bunlar şeriatın iki ana kaynağı. Birbirinin mütemmimi iki ana kaynağı. Üçüncü itaat konusunda eti'u yok. Atıf harfi var ve atıf harfiyle Allah'a itaat edine ve Resulüne itaat edine bağlanan bir atıf söz konusu. O zaman şöyle anlaşılıyor. Ülül emre itaat, Allah'a ve Resulüne itaatle bağlantılı bir itaattir. Ülül emre dediğimiz işte yönetim kadrosu. Yönetim kadrosuna itaat edilecekse, o zaman o yönetim kadrosunun Allah'a ve Resulüne itaat ediyor olmaları lazım. Ha, Elmalı Hamdi Efendi diyor ki, peki bunlar itaat etmiyorsa ne yapacağız, isyan mı edeceğiz? Yok diyor, isyan etmeyeceğiz. Yani isyan etmeyeceğiz ama yani itaat edilmeyeceğinin de farkında olacağız diyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yani bence siyasi şuurun temelinde de bu var. Ve dediğimiz gibi ülkeyi kim yönetiyor var. Ondan sonra siyaset şöyle tarif edilir arkadaşlar. Siyaset bir ülkeyi ve toplumu ideal olarak belirlenen hedeflere götürmenin ilim ve sanatı. Yani bir hedefiniz var. Diyorsunuz ki bu ülke şuraya gitsin. Bu toplum şuraya gitsin. Değil mi? Mesela Amerika'nın bir Türkiye politikası vardır. Neyi arzular? Türkiye şuraya gitsin diye bir projeksiyon deniyor. Bir öngörü, bir vizyon, bir ufuk var onun önünde. Avrupa'nın böyle bir projeksiyonu var. Değil mi? Ona göre Türkiye'yi yoğurmaya ve kendi istediği istikamette bir ülke toplum inşa etmeye çalışıyor. Şimdi onların politikası olduğu gibi bizim de zaten bu ülkenin insanıyız. Artı burası Müslüman bir ülke. Yani İslam'a bir İslam ülkesi, bir Darül İslam Türkiye. Yani niye öyle diyoruz? Yani tartışılıyor bu konu ama. Şunun için diyor, İmam Şafii diyor ki, bir ülke diyor bir kere Darül İslam olunca bir daha Darül Harp olmaz diyor. Eğer o ülkede İslam ahkamı hüküm ferma değilse, o zaman o ülke gasp edilmiş İslam ülkesi olur. O ülkede bulunan Müslümanların görevi o ülkeyi yeniden İslam ülkesi haline getirmektir diyor. Şimdi burası bir İslam ülkesi. Bakın tartışılıyor Türkiye. İslam ülkesi mi değil mi? Şimdi bunu biz siyasi platformda görüyoruz. İşte laik ülke diyor. İslam ülkesi dediğimizde işte İslam ülkesi olmanın bir takım sorumluluklarını üstlenmesi gerekir. Bunu Türkiye üstlenemez. Yani böyle bir misyonu üstlenemez Türkiye deniyor. Çünkü laik bir ülke deniyor. Bütün bunlar bir Müslümanın siyasi şuuruyla gündemde tutması gereken hususlar. Yani o açıdan siyasi şuur, hani Bediüzzaman Hazretlerine izafedir, Revuzi billahi mineşşeytani ve siyase diye. Yani siyasetten ve şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi ben böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Yani Bediüzzaman Hazretleri belki bu sözü söyledi. Bu sözü söylerken bile bir siyasi duruş sergiliyor. Yani siyasetten arınmıyorsun. Yani belki günün şartlarına göre hani yumruk sıkmak veya elinizi cebinize koymak gerekebilir. Bunun ikisi de cebinizde yumruk sıkmak, bu da gerekebilir. Siyaset farklı tavırlar ortaya koymayı gerektirebilir. Ama siyasetten fari olamazsınız. Çünkü siyaset sizi belirlemeye yönelir. Anlatabiliyor muyum? Belirlemeye yönelir. Yani Türkiye'de kim iktidarsa onun bir toplum profili vardır. Bunu belki Türkiye'de yeterince açık söylenemeyebilir bu. Ama bir toplum profili vardır. Yani AK Parti'nin de bir toplum profili vardır. CHP'nin de bir toplum profili vardır. MHP'nin de bir toplum profili vardır. Ve devlet hani söylendiği gibi nötr bir devletten söz etme imkanı yok. Yani nötr, hiçbir değeri olmayan bir devlet. İşte laik devlet öyle tanımlanıyor ama böyle hiçbir de böyle söylemek bile
bir değer.
Devlete bir değer yüklemek anlamına. Değerden boşalttığınız bir devlet, o da bir başka biçimde negatif değer yüklenmiş oluyor. Onun için yani siyasi şuur, böyle uzun uzun bunun her bir başlık ayrı bir konferans konusu. Siyasi şuur olmazsa olmaz. Yani dini ilimleri tahsil eden insanların bile bana göre sağlıklı bir siyasi şuuru olması lazım. Bazen biz şeylerde de Abdülbaki hocam yani böyle ilahiyat tahsili, dini tahsiller, yani cemaatler vesaire, yani buralarda hani öğrencileri zaman zaman daha steril hale, yani siyasetten falan arınmış hale getirmeye uğraştığımız oluyor. Halbuki yani ülkeyi kim yönetiyor? Değil mi?
Biraz şeyle de alakalı. Yani insanın bir şeye lider olmayı arzulamasıyla tabi olmayı arzulaması arasındaki farkı da
tabii ki.
Yani eğer siyaseti ilgileniyorsanız liderlik tarafınızı öne çıkarıyorsunuz. Yoksa tabiyet tarafınızı.
Şöyle söylüyorum, yani tabi bile olsanız bir siyasetin içindesiniz, etkileniyorsunuz. Yani siyasetten etkilenmemek, bu nükleer şey gibidir. Siyasetten etkilenmemek diye bir şey söz konusu değil. Siz, çocuklarınız, çocuklarınız, torunlarınız, geleceğiniz, herkes etkileniyor. Onun için bir şekilde siyaseti etkiliyor olmak. Bizi kim yönetiyor? Ülke nereye gidiyor? Ya bu ülke nereye gidiyor sorusu da aslında ya hemen çıplak gözle görülüverecek bir soru olmayabilir. Şimdi biz Avrupa Birliği normlarıyla mesela yeniden biçimleniyoruz. Yani Avrupa Birliği bize bir gelecek toplum inşası modeli veriyor. Biz bunun ne kadarıyla mutabıkız mesela? Sorguladık mı Müslümanlar olarak? Ne kadarıyla mutabıkız biz? Yani Amerika'nın yerleştirdiği bir yer var siziz. Yani mesela diyor ki eksen kayması yaşıyor Türkiye diyor. Şimdi biz oturduk da mesela eksen kayması niye diyor Amerika böyle? Bunu tartıştık mı? Ya ben nasıl bir eksendeyim ki oradan kaymam benim Amerika için problem oluyor mesela. Yani bunların hepsi bence şey yapılması gerekir. Ondan sonra cemaat şuuru diyorum ben. Bir cemaat şuuru lazım. Yani cemaat şuurundan neyi kastediyorum? Yani somut bir cemaati kastetmiyorum. Bir arada bulunmayı kastediyorum. Birbirimizin farkında olmayı kastediyorum. Müslümanın yalnız olmayacağını kastediyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz'in tebliğe başlamasının ikinci işinin yeni bir insana ulaşmak, onunla yan yana durmak. Yani böyle bir şey olduğunu, bugün tek insanın kaybetme riskinin çok daha fazla olduğunu, yani bizim cemaatler halinde bir araya gelerek İslam'ı yaşanır hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Yani cemaat şuurundan bunu kastediyorum. Özellikle bu zamanda İslami ölçülerin hayatımızı belirlemediği ortamlarda İslam dışı bir sistemin hüküm ferma olduğu bir zamanda cemaat yapıları oluşturarak yeniden İslam'a doğru yürünebileceğini ifade etmek istiyorum. Onun için de yani her halükarda yalnız kalmak değil, ikinci bir mümini aramak, ikinci bir müminle el ele tutuşmak, birlikte yürümek, birlikte bir inşa eylemi yürütmek konusunda cemaat şuurunu kastediyorum. Ondan sonra ümmet şuuru da bir Müslümanın kazanması gereken bir bilinç durumudur. İslam dünyasının mazlumiyet süreci ümmet şuurunun parçalanmasıyla birlikte gelen süreçtir. Ve biz yani o ümmet şuurunu yeniden toplumlar olarak kazanmadan bu mazlumiyeti kökten ortadan kaldırma imkanımız bulunmuyor. Yani İslam dünyasına yönelik emperyalist, sömürgeci bütün planlar bizim paramparça olmamızla bağlantılıdır. Onun için yani ciddi tahribat almıştır ümmet şuuru. Yani daha çok kavmiyet öne çıkmıştır. Yani cemaat şuuru konusunda belki cemaat ilişkileri falan konusunda da söylenebilecek şeyler var. Yani o ayrı bir geniş konu. Ümmet şuurunda da neden paramparçayız? Çünkü onun zemininde işte kavmiyetçilik gibi vesaire bizim temel değerlerimizin kabul etmediği, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dışladığı, yani merdut olarak nitelediği bir takım telakkiler var onun altında. Onun için yani yeniden ümmet şuuru kazanmak, bunun çok ciddi bir şuur restorasyonu. Hakikaten bir şuur restorasyonu. Çünkü her Müslüman kavme böyle bir kavmiyetçilik enjeksiyonu yapılmıştır. Türkiye'de yapıldı, Araba'da yapıldı, Acem'de yapıldı. Başkalarına hatta daha küçük kabilelere bile yapıldı. Dolayısıyla biz darmadağınız ve yani kavmiyet içerisinden ideoloji üretme, başka kavimleri yargılama, kendi kavmimizi yani günahları da olsa tebcil etme gibi davranışların içerisine sürüklenmişiz. Onun için yeniden ümmet şuuru kazanmak. Yani ben en küçük topluluklarımızda bile bunun önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum Abdülbaki Hocam. Çünkü çok tahribat aldık biz. Yani işte Türkiye'de tartışılan konular, Türklük, Kürtlük vesaire konuları, bunlar yani Türkler üzerinde oynandı, Kürtler üzerinde oynandı, Araplar üzerinde, Arnavutlar üzerinde. Yani aşağı yukarı 200 yıldan beri ümmet bilinci üzerinde bir operasyon yürüyor. Onu yeniden ihya etmek lazım, yeniden onarmak lazım. Ümmet şuuru. Son olarak da cihan şumul sorumluluk şuuru diyorum ben. Evrensel sorumluluk şuuru diyorum. Yani İslam'ın cihan şumul bir tebliğ olduğunu, bir mesaj olduğunu, dolayısıyla bütün cihanı İslam'ın ulaşması gereken alan olarak düşünmemiz gerektiğini, yani ufkumuzun cihan çapında olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Onu da sizlerle sanıyorum ki geçen seneki arkadaşlarla da tebliğ konusunu konuşmuştuk zannediyorum. Bu konuyu orada da onun üzerinde durmuştum ben. Yani o cihan şumul ufuk. Şimdi yani çok alanlarımız daraldı bizim. Küçüldük. Niye? Çünkü hürriyetimiz gitti. Yani İslam için hürriyet olmazsa olmaz bir değerdir. Bir Müslüman için hürriyet olmazsa olmaz bir değerdir. Böyle medeniyet tarihi yazarları, felsefecileri, tarih felsefecilerinin söylediği bir şey şu. Diyorlar ki medeniyetin gelişmesinin olmazsa olmaz şartı hürriyettir. Hürriyet olmazsa bir medeniyet inşası söz konusu olmaz. Şimdi İslam dünyası neredeyse iki asırdır hürriyet problemi yaşıyor. Onun için de kendi özgün, asli medeniyetini kurmakta zorlanıyoruz. Çünkü insanları önce bir Müslüman kişiliğiyle inşa edemiyorsunuz. Evet.
Şimdi özgürlük sadece insanların şey olarak, yani birilerinin tahakkümü altında olması değil, gönüllü olarak da insanlar köle olabiliyorlar. Yani tabii. Batılıyı taklit ettiğiniz zaman evet. Bir başka ressamı taklit ederse bir ressam evet. Kendi özgür resmini ortaya çıkaramaz.
Tabii ki çok
ya doğru. Batı medeniyetini taklit eder pozisyona getirilmiş Müslümanlar. Evet. Batıyı taklit ettiğiniz için İslam'a ait bir medeniyet kuramıyorlar. Belki bir tahakküm söz konusu değil ama gönüllü olarak köle olmuş.
Öyle. Şey var, şimdi bir kavram var. Sosyologların işlediği kendi kendini sömürgeleştirme diyorlar. Yani bir güç gelir sizi sömürgeleştirir. Yani silahını dayar. O bir sömürge statüsüdür. Bir de kendi kendinizi sömürgeleştirirseniz bunun için iki ülke örnek gösteriliyor. Birisi Türkiye, birisi Çin. Çin kendi kendini sömürgeleştirme sürecine girmiş tarihin belli bir vetiresinde. İşte Türkiye kendi kendini yani normalde sömürge statüsüne girmemiş. Bağımsızlığını kaybetmemiş Türkiye. Ama zihnen biz batılılaşmalıyız gibi bir şeyin içine girilmiş ve kompleksin içine. Yani hayatımız değiştirilmiş işte bütün batıda ne varsa hatta o ilk dönemlerde ya yani din bile alınmalı batıdan. Böyle şeyler kullanılmış.
Çok özür dilerim. Yani batıdan erkek getirir, damızlık erkek getirilmesi şeyine kadar, ucubesine kadar evet. Gidenler olmuş.
Evet, yani. Evet, işte o üçüncü şeyimiz, cihanşumuz, sorumluluk şuuru, bütün dünya Müslümanın hitap alanıdır, ulaşma alanıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde emanet ettiği bir şeydir. Burada beni dinleyenler, söylediklerimi dinlemeyenlere götürsün. Sahabe-i kiram bunu çok doğru anladı ve hakikaten ondan sonra dünyanın birçok yerine dağıldılar. Yani bu bilinci de, yani bu dünyayı değiştirme bilinci. Dünyayı değiştirme bilinci. İslam ol kurtul mesajını Resul-i Ekrem Efendimiz'in nasıl Bizans'a gönderdiyse, nasıl Mısır, İran, o günün süper güçleri bunlar, onlara gönderdiyse bizim de ufkumuzda, diyelim Obama'nın, Putin'in, ne bileyim Cameron'ın, İngiltere Başbakanı ya da Kraliçenin Müslüman olabilme ihtimalini aklımızdan çıkarmadan, ama içimize bizim İslam'ın bir kurtuluş olduğu inancını, değil mi? Bunu bir aşk gibi yükleyerek yapmamız lazım. Evet, böyle bir 7 maddelik bir Müslüman şeyi, tanımlaması yapıyorum. Üstünde tabii konuşulabilir, sorularınız varsa şey yapabilirsiniz. İslam'ın diğer pek çok prensibinin bu genel çerçeve içerisine sığabileceğini düşünüyorum. Artık kendimiz ne yapabilirsek, ne kadar yapabilirsek gibi bir şey.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.